Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sevincimizi sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her programda olduğu gibi bugün de çok güzel bir misafirimiz var. Kızılay'ımızın değerli genel müdürü İbrahim Altan. Hoş geldiniz İbrahim.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sayın Hocam.
Allah razı olsun, şeref verdiniz.
Estağfurullah.
Biz bu programda esasında oruç ve Ramazan'ın insanların merhamet damarlarını daha da kamçıladığı bir iklime doğru gittik. Orucun getirdiği bu duygu dünyasından istifade ederek esas insanlarımızın hamiyetperverliğinden Kızılay'ımızın da istifade etmesini istiyoruz. Ama bir taraftan da Kızılay'ımızın yaptıklarının bilinmesini özellikle biz dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz açısından önemli görüyoruz. Neden? Eskiden diplomaside de mi sadece Dışişleri Bakanlarının, Başbakanların, efendim işte Cumhurbaşkanlarının birebir ilişkilerle götürdüğü bir diplomasi zannediliyordu. Ama şimdi hiç de öyle değil. Şimdi kamu diplomasisi diye bir şey çıktı ortaya. Ticari diplomasi diye çıktı. Bu kamu diplomasisinde bizim sivil toplum örgütlerimiz şaha kalktılar. Afrika'da olsun, diğer işte Myanmar'da olsun ve buna benzer deprem ya da sel gibi felakete maruz kalan bölgelerde olsun, ilk yaraları saran sadece yurdumuzun içinde değil, dışarıda da özellikle Kızılay'ımız gerçekten Türkiye'nin dışarıda itibarını en fazla artıran, bu hayri hizmetleri sunan bir kuruluş. Biz bu konuda şu andaki Kızılay yönetimi gerek yurt içinde gerek yurt dışında neler yapıyor? Bunların özellikle tarafınızdan dile getirilmesini istiyoruz. Konumuz bu. İbrahim'ciğim.
Hocam çok teşekkür ederim. Çok estağfurullah. Sağ olun. Böyle bir fırsatı, imkanı bahşettiğiniz için de ben çok çok teşekkür ediyorum. Kızılay 153 yaşında, 153 yıldır insana hizmet etmeye...
Eski adı Hilal-i Ahmer.
Hilal-i Ahmer.
Evet.
Hilal-i Ahmer. İnsana hizmet etmek için çalışan güzide bir kurumumuz. İyilikte, insani yardım alanında, bu alanda çalışan kuruluşların adeta amiral gemisi o durumda. 153 yıldır tabii ki dünyada yaşanan olaylarda sürekli olarak Kızılay'ı görüyoruz. Hele hele 1877 yılından itibaren başlayan ve bütün Osmanlı coğrafyasını kasıp kavuran o harplerde hem askerlere hem muhacirlere yapmış olduğu faaliyetleri, yardımları görüyoruz. Aynı şekilde dün olduğu gibi bugün de dünyanın bir ülkemizin neresinde bir afet olursa, bu afet küçük olsun, büyük olsun bir şey fark etmiyor. Yani bir evde dahi yansa, bir evde yıkılmış olsa biz orada varlığımızı gösteriyoruz. O evin yaşayanları, evin sahipleri, komşuları vesaire Kızılay'ı gördüğü zaman, bu hilali gördüğü zaman kendilerine bir güven geliyor. Kendileri bir boşlukta olmadıklarını hissediyorlar. Evet, hilal geldi, mutlaka bize bir şeyler yapacak, bize destek olacak diye. Bütün hepsini hilal yapmıyor ama çocukluktan beri hep alışa geldiğimiz, ilkokuldan itibaren işte hilali hep görüyoruz.
Dolayısıyla bize zarf verirlerdi bir. Dışında böyle işte Kızılay'ın o şey hilali var. Hatırlıyorum ben.
Evet hocam, o dönemlerde onlar vardı. Şimdi başka yöntemler var ama her halükarda hilal her olayın hemen dibinde oluveriyor. Biz bunu çok çok önemsiyoruz. Hani yardımlaşma boyutu var, bir de dayanışma boyutu var. Yardımı veriyorsunuz ama insanlar bazen yardıma ihtiyaçları olmuyor. Sadece sizi yanlarında görmek istiyorlar. O durumlarda da örneğin şehit cenazelerinde ya da bir toplumu ilgilendiren cenazelerde, olaylarda, işte 15 Temmuz'da bütün olaylarda biz hazır halde, hazır kata, yani seferde de hazarda da sürekli hazır vaziyette bulunuyoruz. 2020 herhalde dünya tarihinde bizim bilebildiğimiz kadarıyla afetleri en bol yıl oldu. İlk daha 2019'un sonunda Arnavutluk'tan başlayan deprem işte ülkemizde oldu. Peşinden pandemi oldu. Ülkemizde peş peşe Van'da, Bingöl'de depremler oldu. İzmir'de deprem oldu. Seller oldu. Yangınlar oldu. Özellikle Çankırı, Çorum, Sinop ve Kastamonu bölgelerinde yangınlar oldu. Bunların hepsinde Kızılay varlığını gösterdi. Ama özellikle vatandaşımızın bu pandemi dolayısıyla biraz içine kapanması, biraz demoralize olması, gelecekle alakalı endişelerin başlaması sürecinde biz sokaklara çıktık. Sokaklara çıktık. Adeta böyle bir sinerji fırtınası estirmeye çalıştık.
Vefa destek gruplarında Kızılay müthiş aktif rolü var galiba.
Vefa destek gruplarında aktif rol aldık. Onun dışında da özellikle bizim 100 küsür bin gönüllümüz var. Gençler üniversitelerde organize. Onlar sokağa çıktılar kırmızı yelekleriyle. İnsanlar şimdi normal kıyafetli bir insan gördüğünde, o kadar insan görse de etkilenmezler ama bir adeta üniforma gibi olan o kırmızı yelekleri gördükleri zaman bir farklı oluyorlar. Farklı oluyor. Özgüveni artıyor. Mesela bir Ramazan'ın birinci günden itibaren pide dağıttık. Yani bir Ramazan pidesi. Ramazan pidesi her semtte dağıttık. Herhangi bir şekilde yoksul, zengin semtler demedik. Oradaki amacımız şuydu. Ramazan geldi, moralleri bozmayın. Kesinlikle canınız sıkılmasın.
Bir de Ramazan'da farkındalığı oluşturmak.
Tabii.
Ramazan'a dikkat çekmek tabii.
Canınız sıkılmasın. Bakın milletimiz, devletimiz milletine sahip çıkacak. Her türlü, her hal ve şartta hep beraberiz. Bir dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bunu yaptık. Başarılı da. Gerçekten çok başarılı oldu. Etkisi kesinlikle çalışmanın etkisi oldu. Gençlere bir çalışma azmi verdi. O hareketten sonra Türkiye'nin her tarafında gençler şubelerimize girip o etkinliklere katılmaya başladılar. Ya bu da ne demek? Evet, ben de ülkenin bir şu anda sorunu var. Bu soruna şey yapıyorum, sahip çıkıyorum. Ramazan geldi. Bir yanda işte pandemi var. Bir yanda acaba ekonomik sıkıntılar var. Acaba ne olacak diye endişe etmeye başladık. Yani vatandaşımız yardım yapacak mı, yapmayacak mı? Gelecekten endişe edip de yardımlarını kısacak mı, kısmayacak mı diye. Biraz biz de mütereddit kaldık. Ama şükürler olsun. Şükürler olsun. Normal zamandan fazla yardım yaptılar.
Tabii bu şeyin, şimdi hasta olan adam Allah'a söz veriyor. Diyor ki eğer şifa bulursam ya Rabbi söz, şifa bu derdin devasını bana verirsen diyor, kitabın kabul üzere bir adam olacağım. Tamam, sonra şifa buluyor. Bulduktan bir hafta sonra o sözü veren hiç kendi değil. Ama yani bu insan duygularının işte zayıfladığı dönemde Allah'a dönüşü, yönelişi daha hızlı oluyor. O yüzden daha çok bu hem salgın hem orucun getirdiği şey insandaki verme duygularını daha da kamçılıyor gibi geliyor bana.
O sene boyunca hocam o şey devam etti. Evet. Halen de şükürler olsun devam ediyor.
Elhamdülillah.
Yani bu hani bir vatan milletimizin bir varlık sahibi olduğunu, iki yardımlaşmaya, dayanışmaya verdiği önemin kıymeti gösteriyor. Bizim gibi diğer çalışan sivil toplum kuruluşları da aynı şekildeydi. Yani herkes ilk başta biraz böyle ne olacak acaba diye endişe ediyordu ama ben yıl sonu şeylerine, raporlarına bakıyorum. Maşallah herkes bir tık yukarıya şey yapmış.
Elhamdülillah.
Çıkmış. Bir tık yukarıya çıkmış. Her şeye rağmen, her türlü sıkıntıya rağmen.
Ramazan ayında daha da çok inşallah artacak bu. Çünkü orucun getirdiği şey insanları daha fazla bu verme duygularını artıracak inşallah. Bu Ramazan'da daha verimli inşallah gelirleriniz olur.
Geçen sene 11 milyon civarında insanımıza ulaştık. Bu sene de yine hedefimiz onu geçmek. Yurt içindeki çalışmalar yanında bir de yurt dışında çalışmalarımız var. Hocam bizim dünyanın 16 noktasında delegasyonumuz var. Yani ofisimiz var. Şöyle haritayı karşımıza aldığımızda işte sağ tarafta Endonezya'da var. Sol tarafta da Senegal'de var ve Saraybosna'da var. Yukarıda Avrupa'da. Orada delegasyonlarımız var. Onlar da yine aynı şekilde çalışmalarını, yardımlarını, yardım dağıtımlarını, yardım organizasyonlarını pandemiye rağmen, her türlü zor şarta rağmen devam ettiriyorlar. Bu bölgelerin de tamamı ya işte savaş dolayısıyla Yemen gibi ya da mültecilik dolayısıyla Bangladeş gibi ya da yıllardır savaşın ve karmaşanın sürdüğü Afganistan gibi 2005'te büyük depremin yaşanmış olduğu Pakistan gibi. Orada halen ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Somali 2011'de Cumhurbaşkanımızın oraya gidişi, oraya bir hayat suyu oldu, can suyu oldu. O can suyu şeyinin etkileri halen devam ediyor. Gün geçtikçe ülke iyileşirken biz de orada yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sudan Çok büyük bir ülke, varlıklı bir ülke ama fakiri çok. Çok kırılgan bir yapısı var. En ufak bir şeyden etkilenip hemen fakir sayısı artabiliyor orası. Güney Sudan, Sudan'dan ayrılıp bir ülke oldu. Orada da çok fakirlik var. Orada da görev yapıyoruz. İnşallah bu sene Etiyopya'ya da aynı şekilde bir ofis açacağız. Azerbaycan'da Karabağ'ın kurtuluşu sırasında biz ekiplerimiz oraya gittik. Orada savaştan etkilenen insanlara biz hemen karşıladık. Azerbaycan'ın Kızılay parası ile birlikte karşıladık. Onlara yardımlar buradan yaklaşık 16 tır yardım gönderdik. Oradan tedariklerimiz oldu. Bunları yardımları yaptık ve yapmaya da aynı şekilde devam ediyoruz.
Şimdi bunlar o kadar etkili oluyor ki İbrahimciğim. Bak Nijerya'da mı Nijer'de mi böyle pazarda geziyorken baktım bir tane hanım sesi Türkiye Türkiye diye bağırıyor. Ya ben de herhalde bizi tanıdılar galiba dedim. Şöyle döndüm baktım. Hanımın ya çocuğu ya torunu adını Türkiye koymuş. Niye? Kadının evinde pişirdiği pilavın ambalajında Türk bayrağı vardı ondan.
Evet.
O kadar etkili oluyor ki bu. İşte bu kamu diplomasisi dediğimiz bugün işte Uganda'ya gidin, efendim işte orada Gana, Tanzanya, Kamerun, oralara gidin, Burkina Faso gibi. Oradaki insanlar Türkiye'yi bir bu sivil toplum örgütlerinin, Kızılay'ımızın, efendim bu şeyin, TİKA'nın filan.
TİKA var, AFAD
ve
var.
Bir de, bir de şeyler var. Sivil toplum örgütleri var, gönüllü hizmet verenler.
Evet.
Bunların yaptığı hizmetlerle öylesine gönülleri fethetmiş ki onlar diyorlar ki ya bu Türkler var ya ekmeklerini bizimle bölüşüyorlar. O yüzden bağırlarına basıyorlar giden heyeti. Tabii burada bu yüzden sizin yaptığınız Kızılay'ın bu gayretleri bu yönüyle de takdire değer.
Bosna'da, kuzeyde Bihaç'ta ciddi bir mülteci krizi var. Bosna'daki bizim partnerimiz o işte baş edemiyor. İmkanları zayıf. Oraya ofis açtık. Oradan sürekli oraya destekliyoruz ki orada mağduriyetler azalsın. Artı yine Bosna'nın içinde de gerek engellilerle, gerek yetimlerle, gerekse fakir insanlara işte ne kadar kaynak oluşturabilirsek, onları ulaştırıyoruz. İnşallah 18 noktamız olacak bu sene. Bu 18 noktada da yine bağışçımızın bize olan emanetini onlara ulaştıracağız. Myanmar'dan, Arakan'dan, Bangladeş'e gelen mülteci kardeşlerimizin geçen gün işte bulundukları yerde çok büyük bir yangın çıktı.
Ya.
10 binler açıkta kaldı. 10 binler açıkta kaldı. Onların şimdi barınmaya ihtiyacı var. O barınma ihtiyaçları için Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda oradaki kurumlarımız bir paylaşım yaptılar. Herkes şu anda acil o ihtiyaçları karşılıyor. Bize gıda kısmı düştü. Gıdayı koordine ediyoruz. Ama onların barınmaya ihtiyacı olacak. İşte yine biz vatandaşımıza elimizi uzatacağız. Diyeceğiz ki bakın burada bu kadar kardeşiniz var. Bunlara yardım etmemiz gerekiyor. Biz onlarla sizin aranızda köprüyüz diye tekrardan başvuruda bulunacağız.
Şimdi bu şeyde İbrahimciğim bir Nijer Nehri var şeyde. Afrika'nın ortasından geçiyor. O Nijer, Nijerya, efendim Tanzanya falan var ya.
Evet.
Onlar hepsi o şeyin suyunu kullanıyorlar. İçme için de kullanıyorlar, çamaşır yıkamak evet. için kullanıyorlar. Orada tenekelerle taşıyıp onlarla sebze meyve yetiştiriyorlar. Hepsi o. Yıkandıkları su da o, içtikleri su da o. Fakat şimdi yine bizim Kızılay'ımızın, o sivil toplum örgütlerimizin, TİKA'nın orada kuyu açma faaliyetleri o kadar verimli hale geldi ki insanlar şimdi temiz suyla tanıştılar. İçmek için, çamaşırlarını yıkamak için. Ya bu oralara gidip sömüren bu batılı emperyalistler var ya. Oranın timsah derisini bile, yılan derisini bile onlara layık görmüyorlar. Hepsini alıp götürüyorlar. Ama oranın halkına bu hayat standardını layık görmüşler. Şimdi bizim insanımız onların sıkıntısını paylaştığı için herkes diyor ki Türkiye, Türkiye, Türkiye.
Kesinlikle hocam. Kuyular tabii açıldığında su hayat. Cenab-ı Hak her şeyi sudan yarattım.
Bayram ediyorlar ya.
İnsanlar bir bayram ediyor. O sevinç ayrı bir şey ama hocam. Su kaynaklı bütün hastalıklar bitiyor bir defa.
Tabii.
Yani ondan sonra toprak hiç hani sıfır diyelim evet. toprak hiç kullanılmadığı için suyu gördüğü zaman patlayıveriyor.
Evet.
Ne ekseniz çok güzel oluyor. Ama Uganda'da yaşanmış bir olay var. Şimdi su kuyusu yok. Su kuyusu açmak için imkanları da yok. Arkadaşlar gitmişler, orada görüşmeler yapmışlar. İşte bir yerde açılacak. Orası da bir teyzecağızınmış. Nereden baksanız 300-500 ya da bir dönümlük bir yere bağış yapmış. Yani kendisi aslında oraya muhtaç.
Muhtaç, evet.
Kendisi oraya muhtaç ama Allah razı olsun oranın yerini adeta vakfetmiş. Büyük bir kuyu yaptık oraya. Yani bu da çok sevindirici bir şey. Aslında hani biz belki ya hep buradan gidiyor, oradan bir şey yok mu diyenler için de bak, en kıymetli varlığını milletin menfaati için bağışlayıvermiş. O su kuyusu açtırmış oraya. Allah razı olsun. Bu şunu getiriyor hocam. Yani siz de bunları çok çok iyi biliyorsunuz. Dünyanın her tarafında, her mazlumun dilinde Türkiye'ye dua ediliyor.
Tabii.
Biz normal şartlarda yani kendimize dua edecek insan nereden bulacaktık ki?
Ya. Biz Uganda'ya gittik. Uganda'ya gittiğimizde orada bir efendizde bir restoran var. Türk. O da bir suç işlemiş burada, kaçmış. Kebapçıymış. O da gitmiş orada dükkan açmış. Bir de Ericsson'un orada bir şefi vardı. Türk, başka kimse yok hiç. İmam Hüseyin var orada, Idi Amin'in yardımcısı. Bize bir iftar verdiler. İftar sofrasında. Adamlar baktım, dediler ki ya biz İstanbul'dan düştük, İstanbul'dan kalkacağız. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Uganda'nın o entelektüel Müslümanlarının nasıl Türkiye'yi takip ettiklerini orada gördüm. Bir de orada Hristiyan olan bir Sanayi ve Ticaret Bakanı bize dedi ki arkadaş, ben bu rengimle, bu kimliğimle dünyanın her yerine gittim. Nereye gittiysem hep ikinci sınıf insan muamelesi gördüm. Yalnız bir tek Türkiye'de bunu görmedim dedi. Bizi adam yerine koydular, onur ettiler. Türkiye Müslümanlığına, Osmanlı Müslümanlığına Uganda'nın ihtiyacı var. Ne olur buralara gelin. Buraya gelen başka İslam ülkelerinden de geliyorlar. İşte Suudi Arabistan geliyor, Vahabilik yapmaya çalışıyor. Pakistan geliyor, işte Cemaat-i İslamicilik yapmaya çalışıyor. Libya geliyor, Yeşil Kitapçılık yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten öpöz İslam'ı anlatan Türkler, siz buraya gelin diye bunu söyleyen adam, bakın, bir Hristiyan Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Evet, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, İbrahim Bey'le sohbetimizin birinci bölümünü, lafınızı balla kestim İbrahim'ciğim, burada noktalayalım ama yine kulağınız ve gönlünüz bizde olsun. Sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli dinleyicileri ve izleyicileri, İbrahim Altan Bey'le Kızılay konulu sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. İbrahim'ciğim, yine biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Gerçekten çok güzel hizmetler var. Yani Yunus Emre'nin dediği çok güzel bir şey var. Yunus Emre der hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Siz gerçekten insanlara dokunan, efendim bizim toplumumuzun merhamet elisiniz. Şefkat yüreğisiniz. Ve bunlar insana dokunuyor. Muhtaca dokunuyor. O yüzden biz Kızılay'ımızın hizmetlerini çok önemsiyoruz. İyilik hareketinin öncülüğünü Kızılay yapıyor. O yüzden bunun bir de tabii insan kaynakları var. Bunun, bu konuda neler yapıyorsunuz? Demin söylediğiniz çok güzel bir şey. 100 bin gönüllü gencimiz var diye. Hani şimdi diyorlar ya, bize kuşağı, ye kuşağı. Ben ona katılmıyorum da.
Hocam, ben de sizinle aynı kanaatteyim.
Yani o gençlerimizin bu tip hizmetlere adapte olmasını sağlamak, onlara ulaşmak ve onlara dokunmak, onların anlayacağı dili, frekansı tutturmak önemli bir iş. Dolayısıyla onu daha da yaygınlaştırabilirsiniz ama bu konuda neler yapıyorsunuz? Diyelim ki insan kaynağını oluşturmak için.
Hocam, bizim bir normal personelimiz, çalışan insanımız var. Bu yurt içinde ve yurt dışında çalışanlarla beraber şu anda 10 bin civarında. Ama bunun dışında dediğim gibi hani 100 bini geçen bir genç gönüllümüz var. Onun dışında zaten şubelerimizin yönetim kurulları, üyeleri onlar 50 bin civarında. Onlar 50 bin civarında. Ayrıca ne zaman yola çıksak böyle kayıtlı kuyutlu olmayan birçok gönüllü de bize katılıyor.
Evet.
Birçok gönüllü bize katılıyor. Arkadaşlarımız, gönüllü yönetimindeki arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yaptılar ve gönüllüol.org diye bir site açtık. Oradan kişiler üye oluyorlar, kayıt oluyorlar. Sonra hangi alanlarda çalışmak istediklerini seçiyorlar. Ha, ben şu alanda destek olmak istiyorum. Tamam. Onunla ilgili ona bir soru soruyor. İşte diyelim ki afette çalışacak. Afetle ilgili bir eğitim aldın mı? Aldıysan sertifikanı buraya koy. Almadıysan şu eğitimi al. O kademe kademe ilerliyor. En son deniyor ki tamam artık sen hazırsın. Sahaya gidebilirsin. İnsanlara yardım edebilirsin. İlk yardım eğitimi verebilirsin. Birçok alanda eğitim materyallerimiz var, programlarımız var. Onlar tamamlandıkça tamam bizim eğitimli sayımız gittikçe artıyor. Ama zaten Allah etmesin. Hani afet zamanında, zor zamanda binler hemen etrafımıza yığılıyorlar.
Ya 99 depremini ben Ankara'da yaşadım. 99 depreminde biz İstanbul'a doğru geliyoruz. Gelirken inanın, bak Ankara'dan İstanbul'a trafik var, müthiş tıkanmış yol. Niye biliyor musunuz? Depremzedelerin yardımına koşmak için vatandaşın, kimi garibin, garibi de var. Mesela biz öyle bir vatandaş aldık. Adam dedi ki arabamıza, ya ben bir deprem olmuş. Ben oradaki depremzedelere verecek param yok. Efendim verecek bir şeyim yok ama hiç olmazsa can lazımsa canımı veririm, kan lazımsa kanımı veririm diyerek çıktım yola dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ya sevinçler paylaşıldıkça büyüyor, sıkıntılar paylaşıldıkça küçülüyor. Bu bizim milletimizin merhamet damarları her zaman açık.
Elhamdülillah.
Gerçekten yani burada Kızılay'ın da yine tabii burada hem inancımızın hem de Kızılay'ın buradaki gayretleri önemli tabii.
Bu gönüllü eğitimleri oldukça şubelerimiz onları davet ediyorlar, faaliyetlere katılıyorlar. Ne yapılacak? İşte diyelim ki Van'daki temsilcimiz bir fakire ev yapacak. O oradan usta vesaire arıyor, o ustayı çağırıyor. Usta gönüllü olarak destek oluyor. Ya da işte okulların duvarı boyanacak, temizlik yapılacak. Ne düşünürseniz bu kademe kademe inşallah her tarafa yaygınlaşacak. Bizim uluslararasında da gönüllülerimiz var. Uluslararası arenada da gönüllülerimiz var. Mültecilerden, yani Suriyelilerden, diğer yabancı milletlerden gönüllülerimiz var. Onların da, yani tamam Türkiye'de yaşıyorlar. Türkiye'de bir takım devletimiz onlara imkan sağlıyor. Biz toplum merkezlerimiz var 16 tane. O 16 merkez, artı çocuk dostu alanlarımız var. Çocuk programlarımız var. Oralarda onların da gönüllü olmasını sağlıyoruz. Onlar da kendi işte yetişkin çocuklar bir alta bu şekilde gönüllü destekler veriyorlar. Ama bizim çok önemli hani parasını veren bir bağışçı kitlemiz var. Bunlar da gönüllü.
Evet.
Bunlar da gönüllü. Ama canından veren bir gönüllü kitlemiz var. Kan bağışçılarımız.
Ya.
Kan
evet,
bağışçılarımız.
Evet.
Onlar yani kanı hiçbir şey şu anda yapamıyor. Teknik yapamıyor. Endüstriyel olarak üretilebilen bir şey değil. İnsan bunu üretiyor. Onlar canlarından bir parçayı
evet.
veriyorlar. Sayıları 10 milyondan fazla.
Kameraner.
Tabii sayıları
çok
10 milyondan
güzel.
Fazla. Yıllık 3 milyon ünite biz kan topluyoruz. Allah razı olsun onlardan. Ne zaman şey yapsak. Normal rutin onlar kan bağışlarını yapıyorlar. Ama olur ya insanlık hali. Biz 3 ayda bir hatırlatıyoruz. SMS'lerle. Olur ya yani işte aksar, eder gibi ama bir alarm zili çaldığında hepsi gelip kan merkezlerimize, kan bağış istasyonlarımıza gelip kanlarını veriyorlar. Bizim özellikle Ramazan'da biraz şeye düşüyoruz, dara düşüyoruz.
Kan bağışında.
Zira evet. insanlar oruçlular.
Evet.
Birincisi işte acaba iğne vuruluyor, orucun bozulur mu? Hani iğne vücuda giriyor.
Evet.
Orucun bozulur mu endişesi olan var. İkincisi işte kan vereceğim, halsiz kalırım, sağlığıma bir şey olur mu diye düşünenler var. Biz de onları düşünerek iftardan sahura
evet.
açıyoruz şeyleri.
Evet, evet kan bağış
noktalarımızı iftardan sahura açıyoruz. Normal gündüz geldiklerinde de yine alabiliyoruz. Doktorlarımız var çünkü. Doktorlarımız kendileriyle görüşüyorlar, ediyorlar. Bakıyor, kani olursa onun da kanını alıyor. Bir de kışın biraz zorlanıyoruz. Ama şu pandemi döneminde bir ara çok zorlandık. Bir ara çok zorlandık. Şeylerimiz normalde günde 9.000, 10.000 ünite kan almamız lazım hocam. Türkiye'nin ihtiyacına göre. Biraz da biz stoklu gidiyoruz. Hadi evet. 11.000, 12.000 alalım diye. Bir gün 950 kişiye düştük.
Allah Allah.
Tabii 950 evet. üniteye düştük. Ama tekrardan alarm zilini çalınca İçişleri Bakanlığımızda kan verenler şeyden muaftır.
Evet, sokağa çıkma yasağından.
Kısıtlamadan muaftır deyince Allah razı olsun. Yine o açığı kapattık. Yani bu da bu gerçekten hani para veriyorsunuz. Bir çok güzel bir iş. Ama bu canınızdan veriyorsunuz. O bambaşka bir şey. Onların da gönüllülüğü çok kıymetli bizim
belki
için.
Belki ileride bu kızla herhalde belki bir organ bağışına da bir kampanya başlatabilir. Çünkü o da ayrı bir iş.
Şeyin
gittikçe ihtiyaç hasıl olmaya başladı.
Mesela kök hücre konusunda hocam evet. biz şeyiz, tedarikçiyiz. Yani kanı alıyoruz, Sağlık Bakanlığımıza veriyoruz. Sağlık Bakanlığımız bize her yıl bize şu kadar adet toplayın diye evet. her sene bir program veriyor. Biz topluyoruz, kendilerine veriyoruz. Onlar kontrollerini yapıyorlar. İşte eşleşmeleri vesaire falan tamamını Sağlık Bakanlığımız yönetiyor. Bu çok doğru. Biz işte biyobankacılık denen bu tür hani kordon bankacılığı
evet.
vesaire bu tür işlere de inşallah girmek için hazırlıklarımız var. Mevzuatlar ne kadar müsaade ederse, mevzuatları ne kadar oluşturtabilirsek o şekilde hareket edeceğiz.
Bunlar yeni ihtiyaç alanları olarak ortaya çıkıyor toplum hayatında. Dolayısıyla ona göre de Kızılay vaziyet alması lazım herhalde.
Şimdi eskiden derken diyelim ki siz bizim hocamızsınız, büyüğümüzsünüz.
Estağfurullah.
Sizin hani lise çağlarınızda bildiğiniz bir dünya vardı. Tanıdığınız, eriştiğiniz ondan sonra bir dünya vardı. Ama şu 15-20 yıldır Türkiye'nin önüne dünyanın tamamı açıldı.
Evet, evet.
15-20 yıldır.
Cumhurbaşkanımızın dediği çok güzel bir söz var. Gönül coğrafyamızın hududu yoktur.
Evet, gönül coğrafyamızın hududu yok. Öyle bir açıldı ki bu açılma da şunu getiriyor. Hani haberimiz olmadığı sürece mesul değiliz. Haberimiz yoksa mesul değiliz. Ama artık işte diyelim ki Kızılay haberdar ediyor. Bizim çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımız var. Derneklerimiz, vakıflarımız onlar haberdar ediyor. Zaten medya kanalıyla bir sürü
iletişim
haberdar
şimdi
ediliyor.
İnsan dünyayı köy kadar küçültmüş. Evet. Avucumuzun içinde bir dünyada yaşıyoruz. Azerbaycan'da, Rusya daha dağılmamış. Rahmetli bizim Nevzat Yalçıntaş Hoca.
Allah rahmet eylesin.
O Şeki müftüsü Selim Efendi var. Allah rahmet eylesin ikisine de. Onu getirmiş İstanbul'a. Bizim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nı ziyarete geldiler. Selim Efendi ne dedi biliyor musunuz? Azerbaycan yanıyor arkadaş dedi. Orada yangın var. Ben bunun görevim size bunu haber vermek. İster gelin, ister gelmeyin. Biz bir hafta sonra Azerbaycan'a gittik. Hani şimdi çok güzel söylediniz yani o işi. O yüzden şimdi haberdar olmazsanız sorumluluğunuz yok ama haberiniz varsa mutlaka o yarayı sarmanız lazım. Ya da o ekmeğimizi bölüşmemiz lazım. Neyse. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını güneşin battığı yerdeki bir Müslüman can evinde duymazsa bizden değildir. Kaldı ki Kızılay sadece Müslümanlara değil, Müslüman olmayanların da başına gelen felaketlere de yine ilk koşan sivil toplum örgütlerimizin başında geliyor. Öyle değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani dünyanın biz şey yapmıyoruz. Geçen öyle aklıma geldi. Yani biz insana hizmet ediyoruz.
Evet.
İnsanın kim olduğu bizim için.
Yani ne rengi, ne dili,
tabii,
ne dilin,
kesinlikle,
ne inancı. Evet.
Kesinlikle orası önemli değil. Bu şükürler olsun Türkiye'deki ya da İslam dünyasındaki bütün sivil toplum kuruluşlarında bu şuur var, bu anlayış var. Yani aynı Hazreti İbrahim gibi hiç şey yapmadan, evet. kesinlikle ayırt etmeden her gelen kapıya her geleni ya da duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi işte gidiyoruz. Gitmiş olduğumuz yerdeki insanı ya şu mu bu mu diye düşünmüyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok. Şükürler olsun buna. Ne kadar şükretsek, ne kadar şükretsek az. Bu sorumlulukla beraber, artık hani imkanlar da şükürler olsun ülkemizin imkanları da nispeten daha da iyileşti. Bizi dinleyenler, izleyenler yani bir şey harcayacağı zaman pazara gittiğinde olsun işte bir alışveriş yaparken vesaire ya şuranın payı şurada dursun diye artık onu düşünmesi lazım. Neresini, hangi ülkeyi, hangi şeyi düşünüyorsa, hangi şehrimizi düşünüyorsa.
Mesela çok, çok güzel bir şey de başlattınız siz. Hı. Mesela kurbanda. Kurbanları şey yapıyorsunuz, vakumlu.
Konserve yapıyorsunuz.
Konserve yapıyorsunuz ve bunu konserve olarak dağıtıyorsunuz. Ne kadar güzel.
Hocam bu konserveleri yurt içinde dağıtıyoruz. Yurt dışında normal et olarak dağıtıyoruz.
Öyle mi?
Evet, normal et olarak dağıtıyoruz. Konservelerden de yani o işte uzun ömürlü olduğu için, ömürlendirildiği için daha uzun bir zamanda dağıtma şansı oluyor. Çünkü yani milyonu geçkin şey
hem
oluşuyor.
Hem uzun bir zamanda dağıtılmış oluyor hem de daha pratik, temiz.
Tabii.
Efendim şey olmadan.
O yönden büyük şeyimiz var.
Evet.
Avantajımız var. Şimdi biz yani büyük olunca bekleyen çok oluyor.
Evet, doğru. Doğru tabii.
Türkiye çünkü büyük. Türkiye büyük. Büyük bir mirasa, ya, büyük bir mirasa sahip.
Biz Osmanlı'nın mirasçısıyız ya biz. Ağabir. Devletten geliyoruz. Devleti ebed müddet anlayışından. O yüzden bizim ecdadımız öyle sade o değil ki. Adam mektup yazmış, yardım istiyor. Fransa'nın kralına Osmanlı anında yetişiyor. Biz böyle bir anlayıştan gelmişiz.
Şükürler olsun.
Tabii biz inancımızda da işte muhacir ve ensar dayanışması. O yüzden bizim medeniyetimiz hem paylaşma hem de dayanışma medeniyeti. Siz de demin çok güzel söylediniz yani bu şeyi. O yüzden dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneğini sergilen bir sivil toplum örgütü.
Bir yandan da bazen insanlar hani ne kadar yardım verilecek diye merak ediyorlar. Onun için de böyle meslek edindirme, geçim kaynağını geliştirme noktasında da faaliyetlerimiz var.
Bak o da çok güzel.
Yani bir insan şey yapabiliyorsa, hani elinden bir iş bir gelebilecek kapasitedeyse, kabiliyetteyse onu o hale getirmek. O hale getirdikten sonra bir başkasının yanında çalışabilir. Ya da daha girişkendir, iş yönetebilir. Kendi başına işler yapabilir. Onlara doğru da gidiyoruz. Evet yani biz hani dağıtılan yardımı artırmak yerine dağıtılan yardımı ne kadar azaltırsak çok iyi. Bu şey açısından yani insanlar kendi el emeğiyle, alın teriyle.
Evet.
Peygamber Efendimizin hani en tatlı yani özet olarak
tabii kişinin en helal yemeği alın teri yemeğidir tabii.
Onu da önemsiyoruz. O yönde de çalışmalarımız var. Bu ülkemizde hem kendi vatandaşlarımıza hem de mülteci durumunda olan misafirlerimize de aynı şekilde o imkanları sunmaya çalışıyoruz.
Burada işte yani şey mesela bizim Odalar ve Borsalar Birliği Uganda'da başlattı meslek edindirme kursları. Öbür taraftan Nijerya'da da başlattılar. Çünkü oralara gelmişler bu batırlı emperyalistler, İngiliz'i, Amerikalısı, Hintlisi filan, Fransız'ı, Alman'ı, 7 yıldızlı uydu kentler kurmuşlar. Ama oranın uranyumunu, petrolünü, doğalgazını, madenini, altını alıyorlar. Kendileri o uydu kentte yaşıyorlar. Ama yerli halka zırnı koklatmıyorlar hiç. Perli perişan. Ben onu demin de söyledim onu şeyde, Uganda'da filan orada bol şey var, yılan, büyük bu boa yılanları, onların derileri, efendim işte timsah derileri filan, adam bunu bile layık görmüyorlar. Şimdi bizim Odalar Birliği orada çok ciddi, bu timsah derisi nasıl değerlendirilir, yılan derileri nasıl değerlendirilir. Şimdi onların yaptığı ayakkabılar ve çantalar yurt dışında müthiş fiyatlarla satılıyor. Yani bu meslek edindirme kursları, mesela Azerbaycan'da bizim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Gençler Yardım Fonu'nun açtığı hanımlar için meslek edindirme kursları sağ olsun Mihriban Hanım'ın himayesinde artarak devam ediyor. Çok güzel bir şey ya bu siz yaptınız.
Bunu ne kadar hocam şey yapabilirsek, artırabilirsek.
Tabii.
Yani öğreteceğiz. Evet. Öğrettiğimiz, öğrenebilecekse öğreteceğiz.
Evet.
Öğrenme kabiliyeti yoksa ona yardım edeceğiz.
Evet.
Onu da şeysiz koymayacağız. Sahipsiz koymayacağız. Öğrenenleri de işte bir iş güç ya böyle kooperatif gibi ya bir şey organize edilecek ya kendisi bir iş yapacak. bir iş yapacak. O da veren el haline gelecek.
Allah razı olsun.
Veren el haline gelecek. Geçen kaç ay oldu? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Bir amcamız geldi. Adı Misbah. Ama emekli olmuşlar. Onlar kendi aralarında bu hanımların altın günü gibi işte döviz topluyorlarmış. Ne kadar döviz? Umre'ye gidecek kadar. Böyle bir organizasyon yapmışlar. Tabii sıra ona gelince demiş ben nasıl gideceğim? Gözlerim görmüyor. Bir bu kadar daha bana para lazım. En iyisi demiş ben bunu bir şey yapayım. Hayra yatırayım demiş. Sonra da gece bir rüya görmüş. Rüyasında Tanzanyalı bir kız görmüş.
Allah Allah.
Tanzanyalı bir kız görmüş. Ona bir şeyler söylemiş. O kız dedi ki bu dedi su kuyusu açsanız bunu. Dedik Misbah amca yani bu açmaz ama bunu biz su kuyusu havuzuna koyarız. Su kuyusu havuzuna koyarız. Oradan açılacak olan kuyuya siz de ortak olursunuz eğer kabul ederseniz. Hay hay dedi. Geçenlerde vefat etmiş.
Allah rahmet eylesin.
Su kuyusu da açıldı elhamdülillah. Şükürler olsun. Su kuyusu da açıldı. Allah
İbrahim'ciğim bak hele 40 yıl ama yaşamış ya bir kataraktan dolayı. Yine sizin burada açtığınız hastanelerde sunulan evet. Sağlık hizmetlerinde gözü açılıp da dünyayı gören insanlar gördüm ben ya. Yani gerçi bu kadar bu süreye sığmaz ama böyle ana hatlarıyla kızların hizmetlerini anlattınız. Sayınız mecbur olsun. Gayretiniz efendim makbul olsun. Rabbim sizleri daha da hayırlı hizmetlere muvaffak kılsın.
Allah razı olsun.
Erkam Radyo ve Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, İbrahim Altan Bey'le İftar Sevinci programımızı burada istemeden sonlandırdık. Ama bir başka İftar Sevinci programında bulunmak üzere hepinize hayırlı iftarlar diliyor. Bir başka programda buluşmak üzere Hakk'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.